Bu programımızdan başlayarak değerli dinleyicilerimiz önümüzdeki günlerde eski antlaşmadan Yoel kitabının yorumuna başlıyorum. Yoel'in peygamberliği sadece 3 bölümden oluştuğu için önemsiz gibi gözükebilir. Ancak bu küçük kitap atom bombası gibidir. Büyük değildir ancak güçlüdür. Yoel peygamber hakkında bilgimiz oldukça azdır. Onunla ilgili tüm bildiğimiz birinci ayette verilmiştir. Rabbin Petuel oğlu Yoel'e bildirdikleri diyor. Yoel, Yahve Tanrı'dır anlamına gelir ve sık sık kullanılan bir isimdir. Bazı kişiler Yoel peygamberden 1. Samuel 8. bölüm 1 ve 2. ayetlerinden ötürü Samuel'in oğlu olduğunu öne sürmüşlerdir. Samuel 8'de şöyle diyor: Samuel yaşlanınca oğullarını İsrail'e önder atadı. Beer-Şava'da görev yapan ilk oğlunun adı Yoel, ikinci oğlunun adı ise Aviya idi. Ancak bir sonraki ayette şöyledir: Ama Samuel'in oğulları onun yolundan yürümediler. Yani babasının gittiği yolda yürümediler. Rabbin gözünde hoş olan şeyi yapmadılar. Tersine haksız kazanca yönelip rüşvet alır, yargıda taraf tutarlardı. Samuel'in oğlu Yoel aynı Yoel olamazdı. Yoel'in Yeruşalim bölgesinde peygamberlik ettiğinden emin olabiliriz. Peygamberliklerinde sürekli Rabbin tapınağına göndermede bulunur. Örneğin Yoel 1. bölüm 9. ayette şöyle diyor: Rabbin tapınağına götürülecek tahıl ve şarap sunusu yok artık. Rabbe hizmet eden kahinler yas tutuyorlar. Yoel 3. bölüm 20. ayette Yeruşalim'den söz eder. Oysa Yahuda sonsuza dek yaşayacak. Yeruşalim kuşaktan kuşağa sürecektir. Aynı Yoel 3:17'de şöyle yazar: O zaman bileceksiniz ki Siyon'da kutsal dağımda oturan Tanrınız Rab benim. Yeruşalim kutsal olacak. Yabancılar bir daha orayı ele geçiremeyecek. Dolayısıyla değerli dinleyicilerimiz, o Yahuda'nın Güney Krallığında yaşayan bir peygamberdi. Yoel erken dönem peygamberliklerinden biriydi. Aslında en azından 50 tane peygamber vardı ve muhafazakar yorumcuların çoğunun kabul ettiği üzere Yoel, Yahuda kralı Yoaş'ın krallığı sırasında peygamberlik etmiştir. İlyas ve Elişa ile aynı dönemde yaşamıştır ve büyük olasılıkla da onları tanıyordu. Şimdi Yoel kitabının konusuna bakalım. Yoel'in konusu Rabbin günüdür. Bu konuya 5 kez göndermede bulunur. Bunlar Yoel 1. bölüm 15. ayet, 2. bölüm 1 ve 2. ayetler, 2. bölüm 10-11. ayetler, yine 2. bölüm 30-31 ve 3. bölüm 14-16 ayetler. Yeşaya, Yeremya, Hezekiel ve Daniel de Rabbin gününe göndermede bulunurlar. Bazen o güne o gün derler. Zekeriya peygamber o günü özellikle vurgular. Peki o gün nedir? O gün değerli dostum Rabbin ya da Yahve'nin günüdür. Egemen Tanrı'nın günüdür. Peygamberliklerde Rabbin gününü ilk dile getiren Yoel peygamberdir. Yoel yazılı peygamberliklerin başlangıcından yüzyıllar ötesine bakarak diğer peygamberlerin gördüklerinden daha da ilerisini Rabbin gününü görmüştür. Rabbin günü kutsal yazılarda anlam yüklü olan teknik bir ifadedir. Mesih'in ikinci gelişinde kurulacak 1000 yıllık krallık dönemini içerir. Ancak Yoel bunun büyük sıkıntı dönemiyle başlayacağını gözler önüne serecektir. Eğer Rabbin gününün sonuna bir sınır çizmek isterseniz bu, Rab İsa Mesih'in tüm adaletsizliği ortadan kaldırıp yeryüzündeki sonsuz krallığını kuracağı 1000 yıllık dönemin sonu olabilirdi. Rabbin günü değerli dostum, eski antlaşma peygamberliklerine de garip gelen bir ifadedir. Bu, inanlılar topluluğunun dünyada bulunduğu dönemi içine almaz. Çünkü peygamberlerin hiçbiri diğer uluslar, İsrail ulusu ya da yeryüzünün oymaklarından alınıp göğe alınacak inanlılar topluluğunu oluşturan kişilerden söz etmezler. Peygamberler, inanlılar topluluğu hakkında ne konuşmuş ne de yazmışlardır. Yakup, Yeruşalim'deki konseyde Rabbin günü olarak bilinen dönemle inanlılar topluluğu çağı arasındaki ilişkiyi ana hatlarıyla belirlemiştir. Simon, Tanrı'nın başlangıçta nasıl aralarında kendi adı için bir halk çıkarmak üzere diğer ulusları ziyaret ettiğini açıklamaktadır. Simon, Tanrı'nın kendi adıyla anılan bir halk seçmek için ilkin uluslara ilgi gösterdiğini anlattı. Peygamberlerin sözleri de bu olayla bağdaşmaktadır. Tıpkı yazılı olduğu gibi, bundan sonra geri geleceğim, Davut'un yıkık evini yeni baştan yapacağım. Onun kalıntılarını yeniden kuracağım. Onu ayağa kaldıracağım. Evet, Yakup bundan sonra derken neyi kastetmektedir? Tanrı inanlılar topluluğunu bu dünyanın dışına çıkardıktan sonra İsrail'le ilgili planına geri dönecektir ve Rabbin günü de o zamana gönderme yapmaktadır. Yakup şöyle devam etmektedir. Öyle ki insanların geriye kalanlarıyla üzerlerinde adımın anıldığı ulusların tümü Rabbi arasınlar. Tanrı bugün diğer uluslardan bir halk çağırmaktadır. O günde ise krallığa girmekte olan tüm diğer uluslar Rabbi arayacaklardır. Kanımca o zaman şimdiye dek görülmemiş bir şekilde Tanrı'ya dönüş olacaktır. Şu soruyu soranlar olabilir. Niçin Tanrı bu programı izliyor? Yakup şöyle demişti. Çağlar önce bunları açıklayan Rab buyuruyor. Tanrı'nın niçin bu programı izlediğini bana sormayın. Ona yani Rab'be sorun. Çünkü ben bilmiyorum ve kimse de bilmiyor. O bu programı izliyor çünkü bu evren onun yani Tanrı'nın evreni ve bu program da onun programıdır. O size ya da bana karşı sorumlu değildir. Tanrı bize onayımızı almak için işlerini anlatan haftalık raporlar sunmaz. Değerli dostum, eğer bu durum sizi ya da beni rahatsız ediyorsa bu çok kötüdür. Çünkü sonuçta biz bu dünyada bulunan yaratıklarız. Yuhanna'nın peygamberliği ile ilgili olarak belirtmek istediğim bazı özel noktalar vardır. Yuhanna yazan peygamberlerin ilkiydi ve yüzyıllar ötesine bakıp Rabbin gününün gelişini gördü. Bununla birlikte inanlılar topluluğu çağını yani Tanrı'nın kayra çağını gördüğünü sanmıyorum. Peygamberlerin hiçbiri görmemişti. Rab İsa Zeytinlik Dağı'na çıktığında eski antlaşmayı bilen kişiler gelip ona şunu sormuşlardı. Çağların sonunun işareti ne olacak? Rabbimiz o sırada onlara çarmıhından söz etmemişti. Kutsal Ruh'un gelişinden de söz etmedi. İnanlılar topluluğu döneminden ve göğe alınışından da söz etmedi. Onun yerine Rab, Rabbin gününün başlangıcına dönmüştü. O bu olayın tarihini saptamıştır, biz bilemeyiz. Onun önceden bildirmiş olduğu olaylar, Rabbin günü başladığında orada bulunan kişiler için işaret olacaktır. İncil'den Matta 24, 15. ve 16. ayetlerde şöyle okuyoruz. Peygamber Daniel'in sözünü ettiği yıkıcı iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman okuyan anlasın, Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın diyor Matta 24'te. İşte Rabbin gününün başlangıcını bu şekilde bileceğiz. Yuhal peygamber onun bir gece sıkıntılı bir dönemde başlayacağını bize açıklayacak. İbranilerde gün her zaman gün batımında başlar. Yaratılış bölümünde şöyle yazar. Akşam oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu. Biz gün doğarken başlıyoruz ama Tanrı gün batarken başlıyor. Bu nedenle Rabbin günü gece başlayacaktır diyebiliriz. Hoşea'nın tersine Yuhal'in kendisinden hemen hemen hiç söz etmemesi ilginçtir. Hoşea da kendi evinde karısının sadık olmaması yüzünden çıkan skandalı öğreniyoruz. Yuhal'in böyle bir eşinin olup olmadığını bilmek bir yana evli olup olmadığını bile bilmiyoruz. İlk ayet dışında onun hakkında bir şey bilmiyoruz. İlk ayette şöyle okuyoruz. Rabbin Petuel oğlu Yuhal'e bildirdikleri. Birçok peygamberin tersine Yuhal İsrail'i putperestlikle suçlamaz. Putperestlik tarihlerinin erken döneminde Yoel'in peygamberliği sırasında İsrail'de büyük bir günah değildi. Yoel peygamberin söz ettiği tek günah sarhoşluktur. Yoel peygamberliğine çekirge istilasının tanımıyla başlıyor. Sonra da bu belayı ileride yeryüzüne gelecek yargılarla karşılaştırmada kullanıyor. İlk bölüm dramatik ve ebedi bir ceferdir. Kutsal yazıların edebiyatında bile eşine rastlanmaz bir bölümdür. Son olarak Yoel'in peygamberliği Pentekost günü elçi Petrus'un da belirttiği kutsal ruhun dökülmesiyle ilgili tartışmalı bölümü de içerir. Kutsal ruhun dökülüşüyle ilgili farklı yorumlar vardır ve zamanı gelince onlara da değineceğiz. Şimdi ana hatlara kısaca bakalım. Gerçek ve bölgesel çekirge istilası. 1. bölüm 1-14 ayetlerinde görüyoruz. Rabbin gününe bakış. 1. bölüm 15. ayetten 2. bölümün sonuna kadar. 3. Rabbin günü ve sonrası. 3. bölüm. Büyük sıkıntı ve bin yıllık dönem. Şimdi 1. bölüme geldik Yoel kitabının. Yoel'in peygamberliği yalnızca 3 kısa bölümden oluşmakla birlikte kutsal yazılarda önemli bir yere sahiptir. Yoel ilk kez yazan peygamber olduğundan Rabbin günü terimini ilk kullananda odur. Rabbin Petuel oğlu Yoel'e bildirdikleri diyor Yoel 1. bölüm 1. ayette. Yoel'in Samuel'in oğlu olduğunu öne sürenler olmakla birlikte Samuel'in oğulları kötüydü. Oysa Yoel kötü değildir. Onun babası Petuel idi. Yoel sık kullanılan bir addır ve Yahve Tanrı'dır anlamına gelir. 2. ayet. Ey yaşlılar dinleyin. Ülkede yaşayan herkes kulak verin. Sizin zamanınızda ya da atalarınızın zamanında hiç böyle bir şey oldu mu? İsrail'in o sırada büyük bir çekirge istilası altında olduğu anlaşılmaktadır. Çekirge istilası o bölgede çok da seyrek değildi. Ancak Yoel yaşlılara şöyle sesleniyor. Böyle bir şey sizin zamanınızda hiç oldu mu? Babalarınızın zamanında oldu mu? Bunun gibi bir çekirge istilasını hiç duydunuz mu? Elbette şöyle demeleri gerekiyordu. Hayır, bu şimdiye kadar olanların en kötüsü. Çoğumuz yaşımız ilerledikçe geçmişle ilgili muhteşem fikirler öne süreriz. Genç biri bize gelip biraz önce kilisede harika bir toplantı yaptık dese ne derdik acaba? Herhalde biz de şu şekilde yanıt verirdik. Bu çok iyi bir toplantıydı ancak ben gençken bizim kasabadaki bir toplantımız bundan iki kat daha iyiydi. Yoel şöyle dedi. Siz yaşlılar böyle bir şeyi daha önce hiç duymadınız. Yaşlıların da bunu kabullenmesi gerekiyordu. Yoel 1 ayet 3. Bunu çocuklarınızı anlatın. Çocuklarınız kendi çocuklarına, onların çocukları da bir sonraki kuşağı anlasınlar. Yoel sözlerini şöyle sürdürüyor. Bunu çocuklarınıza anlatın. Onlar da kendi soylarına, kendi çocuklarını anlasınlar. Böyle bir çekirge istilası bir daha hiçbir zaman olmayacak. Bu size kutsal yazıların başka bir bölümünü hatırlatıyor mu? Rabbi İsa Mesih Matta 24'te Zeytinlik Dağı'nda büyük sıkıntı adını verdiği dönemle ilgili olarak da aynı şeyleri söylüyordu. Böyle bir olayın daha önce olmadığı, daha sonra da olmayacağını belirtir. Bu durum o dönemin sınırlarını belirleyip tarihte özel bir yer almasını sağlar. Büyük sıkıntı döneminde kimse şunu söyleyemeyecektir. Bu bana gençliğimi anımsatıyor. O zaman epeyce sıkıntılı bir dönem yaşamıştık. Kimse büyük sıkıntı dönemi gibi bir zamanda yaşamış olamaz. Kayıtlı tarih dönemleri içerisinde mutlaka birbiriyle benzeşen dönemler olmuştur. Oysa Rabbi İsa Mesih büyük sıkıntı dönemi ile ilgili olarak çok açık konuşuyor. Çünkü bu dönemde dünyanın oluşundan bu yana hiçbir zaman olmamış ve bir daha olmayacak korkunç acı gelecektir. Matta 24'te okuyoruz bunu. İnsanlar büyük sıkıntı dönemine girdiğinde bugün işittiğimiz şuna benzer soruları duymayacağız. Sence yaşadığımız o büyük ekonomik durgunluk büyük sıkıntı mıydı? Ya da bugünkü sorunlar acaba büyük sıkıntı olabilir mi? Rab İsa'nın sözlerine dönersek bunun yanıtı çok kolaydır. O geçmişte benzer bir dönemin olmadığını söylemişti. Şu an yaşadıklarımızın benzerlerini geçmişte de yaşadık. Her şey iyiye değil, kötüye doğru gittiğine göre gelecekte böyle bir olay yaşamayacağımızı kimse söyleyemez. Dramatik bir bakışla Yoel şöyle demektedir. Bakın, bu çekirge istilası çok farklı, geçmişte benzeri görülmedi, gelecekte de Rab'bin günü, inanlılar topluluğu bu dünyayı terk ettikten sonra büyük sıkıntıyla birlikte başlayacaktır. Bu tanımlanamayacak kadar korkunç bir dönem olacaktır ve sonra da Mesih İsa gelip egemenliğini kuracaktır. Kutsal kitabın bu tür öğretişler verdiğini reddedenlerin birkaç ayet değil, Tanrı sözünün tümüne bakmalarını dilerim. Ne dediğini anlamak için Tanrı sözünün tamamını, değerli dostum, çalışmalıyız. Bir çekirge istilası daha önce görülmüş olan belalardan daha farklıydı. Musa peygamberin zamanında Mısır'da görülen çekirge istilası mucizevi bir belaydı. Tanrı'nın bir yargısıydı, ancak buradaki istila bir doğa olayıydı. Bu istila ile ilgili olarak çoğumuzun fazla bilmediği ama anlamamız gereken bazı noktalar vardır. Çocukken yaz aylarında yatağıma uzanıp açık pencereden ağaçlardaki çekirgelerin seslerini dinlemeyi severdim. Ancak hiçbir zaman bir istila söz konusu değildi ve büyük olasılıkla da o çekirgeler kutsal kitap zamanında ve belki de bugün bile İsrail'de bulunanlardan farklıydı. Çekirge saldırılarını takiben tarlaların durumunu gösteren resimler gördüyseniz, onların tüm ürünlerini yok etmeye yönelik bir strateji izlediğini görürsünüz. Tarlalar tümüyle yanıp yok olmuş gibi gözükür. Tanrı sözü istilalardan söz etmektedir. Bu konuda dikkatinizi Süleyman'ın özdeyişleri 30. bölüm 27. ayete çekmek istiyorum. Orada şöyle diyor: çekirgelerin kralı yoktur ama bölük bölük ilerlerler. Çekirgeler bir ordu gibi giderler. İlerlerken kollara bölünürler. 4. ayete gelirken bu bizim Yoel'in çekirge istilasıyla ilgili tanımını anlamamıza yardım edecektir. Şöyle diyor 4. ayette Yoel 1. bölüm: genç çekirgeden arta kalan ürünü olgunlaşmış çekirge yedi. Ondan arta kalanı da yavru çekirgeler yedi. Burada 4 ayrı sözcüğün kullanıldığı doğrudur. Genç, olgunlaşmamış, yumurtadan yeni çıkan ve yavru çekirge. Bunun 4 ayrı türde canlı olduğuna inananlar vardır. Ancak böyle bir iddianın temeli yoktur. Genç için kullanılan sözcük kemirmek anlamına gelir. Çekirge için İbranice'de arbe sözcüğü kullanılır ve bu sayıca çok olan, gruplar halinde dolaşan anlamlarına gelir. Olgunlaşmış için kullanılan söz yalamak anlamına gelir ve yavru için kullanılan sözcük de tüketmek anlamına gelmektedir. Çekirgeler ordu gibi gruplar halinde ilerlerler. İlkin bomba atan uçaklar gelir. Hava kuvvetleri bombalarını attıktan sonra ağır silahlar devreye girer. Her tarafı harap eder. Ancak geriye de kalanlar olur. Ardından üçüncü olarak piyadeler gelip kalanları ele geçirir. Son kalanları da temizleme grubu halleder. Burada kullanılan 4 sözcük çekirgelerin değişik kollarını tanımlamaktadır. Generalleri, kralları, teğmenleri ya da çavuşları yoktur ama yine de ordu gibi hareket ederler. Çekirgeler çoğu kez Tanrı tarafından yargı olarak gönderilirdi. Ancak bu istilayı doğal bir olay olarak da görmek mümkündür. Kanımca bu bir yargıdan çok ulusa ve halka bir uyarı niteliğindeydi. Yoel peygamber ilk kez yazan peygamberdi ve İlyas'ın döneminde peygamberlik etmişti. İlginç olan husus, İlyas'ın Kuzey Krallığını uyardığı sırada Yoel'in dramatik bir şekilde yaklaşan yargıyla ilgili olarak Güney Krallığını uyarmasıdır. Yerel yargıdan, yani yerel olandan gelecektekine geçme tüm peygamberlerin yöntemiydi. Rabbin gününde gelecek olan yargıya geçecektir. Rabbin günü kutsal yazıların en önemli terimlerinden biri olduğu halde herhalde en çok yanlış anlaşılan terimlerden biridir. Yoel bunu ilk kullanandır ve Rabbin gününün ne olduğunu açıklar. Ondan sonra tüm peygamberler o gün ile ilgili konuşmuşlardır ve nereye gönderme yaptıkları da anlaşılmıştır. Şimdilik bu bölümün biraz ilerisine gitmiş oluyorum, ancak Yoel'in bir yerel çekirge istilasından büyük sıkıntı dönemiyle başlayan Rabbin gününe geçeceğini söylemek istiyorum değerli dinleyicilerimiz. Büyük sıkıntı dönemi nasıl başlayacak? Vahide geçen dört atlıyla başlayacak. İlkin sahte bir barış, ardından savaş olacak. Bunu açlık ve soluk renkli ölüm atı izleyecektir. Ben çekirgelerin dört koluyla vahiy kitabının dört atlısı arasında paralellik görüyorum. Büyük sıkıntı döneminde çekirge saldırısından çok daha kötü oluyor. Üstelik de bir ülkede değil, tüm dünyada hüküm sürecektir. Rab İsa Mesih krallığını kurmak için yeryüzüne döneceği sırada dünya tümüyle mahvolmuş olacaktır.